Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz diyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, profesör, doktor, psikiyatrist Medaim Yanık ve bendeniz Feyzullah Gürdaş, psikolog. Mutlu evliliklerin izini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz programda yeni bir konuya girdik. Mutlu evliliklerin 7 özelliğini bitirmiştik. Peki evliliği sürdürmek, nasıl sürdüreceğimizi bilmek çok önemli. Ama doğru eşi seçmek de önemsiz değil, o da çok önemli. Bunu yapabilir miyiz? Nasıl yaparız? Doğru eşi seçmek neden önemlidir? Bu konuda beceri edinmek, bilgi edinmek neden önemlidir? Ve nasıl yapılabilir? Biz bana uygun kişiyi ya da profili nasıl bilebilirim ve nasıl bulabilirim meselesine giriş yapmıştık. 5 özellik, 4 kriter, evet, kavramını ortaya atmıştık. Bu konuda bir çalışmanız var hocam. İzninizle ben bir tekrar dinleyicilerimizle paylaşayım. Alanında çok özgün bir çalışma, bir kitap çalışması. Desti İzdivaç, Kim Kiminle Evlenirse Mutlu Olur isimli çalışmanız. Çok özgün bir çalışma. Bu kitap üzerinden aslında biraz da sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Geçtiğimiz programı belki dinlememiş olanlar bizi erkamradyo.com'dan, Mutlu Evlilik Atölyesi'nin geçmiş kayıtlarından bize ulaşabilirler, dinleyebilirler. Evet hocam, isterseniz siz bu 5 unsur 4 kriter yaklaşımını bir özetleyerek başlarsınız, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
5 unsurdan kastımız fiziksel görünüm, çoklu zeka, kişilik, sosyal kimlik ve evlilik felsefesi. Önerdiğimiz şey şu: bu unsurları kullanarak kişinin kendisinin ve eş adayının bir nevi profil resmini çekmesi. Sonra bunları yanına, yan yana koyarak bu iki profilin birbirine denk mi, birbirinden ne kadar farklı, ne kadar benzer olup olmadığına bakmak. Sonra farkındalık, yani ne seçtiğini bilmek. Bu iki profil yan yana geldiğinde şöyle avantajlar, şöyle dezavantajlar oluşturabilir. Ben bunu satın alıyorum, ben bunun farkındayım, bilerek bu işi kabul ediyorum. Bir de kötü, riskli ve zor kişinin ayırt edilmesi. Burada kötü kişi var, zor kişi var veya riskli kişi var. Ben bunu biliyorum. Kötü olandan kaçmak, riskli olana dikkat etmek, zor kişide de başınıza gelecek olan şeyi alıp almadığınıza bakmak gerekiyor.
Aslında galiba mesele biraz da şöyle, geçen programda da değinmiştik. Yani mükemmel izdivaç, mükemmel eşleşme yok. Ama iyi eşleşme, iyi bir evlilik mümkün bu anlamda. Ve ben kiminle evlenirsem evleneyim, bir dizi problemle karşı karşıya kalacağım. Yani A kişisiyle evlenirsem şu tarz problemler olabilir, B kişisiyle evlenirsem şu tarz problemler olabilir, bilebilmek aslında. Tahmin edebilmek, görebilmek mümkün olduğu kadar. Bunu alabilir miyim, alamaz mıyım? İdare edebilir miyim, edemez miyim? Yönetebilir miyim, yönetemez miyim meselesini biraz bilgi sahibi olmak olabildiğince. Yoksa bu işin tabii ki kader, kısmet boyutu var. Biz burada irademizle neyi ne kadar seçebileceğimizi konusunda bilgi sahibi olmak mümkün diyoruz.
Evet. Feyzullah, geçen sefer fiziksel özellikleri konuştuk.
Evet, buna değinmiştik. Zeka meselesini konuştuk hocam. Bugün de diğer bir mesele, önemli bir mesele, kişilik analizi.
Evet. Aslında belki de en önemli mesele bu. Çünkü insan ilişkilerinde, yakın ilişkilerde kişilik özellikleri galiba bir evliliğin seyrini belirleyen en önemli meselelerden bir tanesi. Bu meselenin ikinci zor tarafı da kişilik analizi yapmış olmanın zor olması.
Evet, iki mesele burada karşımıza çıkıyor.
İkisi de kişilik analizi niye zor? Yani sen psikologsun, ben psikiyatrım. İki bilim alanının da bir yüzyıldır kişilik analizi yapmaya çalıştığını. Aslında çok eski tıbbın, geleneksel tıp da kişilik analizi yapıyor. Yani çok eski şeylere bakın. İnsanların kişilik özelliklerini fiziksel görünümünden, beden tipinden anlamaya çalışıyorlar. Evet,
burun yapısı, kaşından, saçından, şu burnu şöyle olanlar şu istidattadır, şu özelliktedir, yok öfkelidir.
Tabii. Daha büyük şeyde de işte ince, zayıf olanlar içe dönüktür. Tıknaz, kilolu olanlar dışa dönüktür. İşte atletik tip gibi böyle tip ayrımları yapılmıştır. Veya ne bileyim işte insanlar hep bu kişilik analizini yapmaya çalışıyorlar. Bak bilim dalı alanı için modern psikolojide de diyelim bir kişilik dersine girin. Birbirleriyle mücadele eden yüzlerce ayrı kişilik modelinin mücadelesinden bahsedelim. Tamamlanmış bir mesele değildir. Hani bazen diyelim ki bazı meselelerde psikoloji, psikiyatri biraz daha böyle ya bu işi galiba bir yerde anladık hani dedikleri bir mesele vardır. Fakat bu kişilik meselesinde hala herkesin içini rahat ettirecek, oldukça kullanışlı olan, bu meseleyi çözdük galiba diyebileceğimiz bir model yok ve kişilik anlama işi bu kadar zor. Bu kadar bilim alanının kolay yapamadığı bir işi gündelik hayatta insanlar kişiliği nasıl yapacak? Yapamadıkları için burçlar üzerinden kişilik analizine
bir şekilde anlamak istiyoruz.
Çünkü. Bir şekilde anlamak istiyoruz çünkü karşımızdaki insanın kişilik özellikleri yakın insan ilişkilerini etkileyen en önemli unsur. Herkes bunu biliyor. Nasıl anlayacağız? Yani burçlarından, doğum tarihinden mi bakacağız?
Evet çünkü evliliklerde sorun yaşayan çiftlere baktığımızda yani daha doğrusu genelde sorunlara baktığımızda farklı kişilik özelliklerinden kaynaklanan bir takım tartışmalar, sorunlar oluyor. Bu da ciddi bir oran. Hatta işte o evlilik araştırması John Gottman'ın dediği evlilikteki problemlerin %67'si çözümsüzdür dediği şeyin kaynağı farklı kişilik özelliklerinden kaynaklanan sorunlar. Tabii sorun olması, farklılıklar evliliğin mutlaka kötü olacağı anlamına zaten gelmiyor. Onu biliyoruz ama yani bu meselede ne bilgi edinebilir miyiz? Ortalama bir anlayışımız olabilir mi? Neye dikkat etmeliyiz kişilik meselesinde?
Şimdi kişilik, eğer bir kişilik analizi yapmayı başarabilirsek, kişilik özelliğinde mümkün olduğu kadar birbirine benzerlerin evliliğinin iyi olduğunu, kişilik olarak daha yakın insanlar, birbirine yakın insanların evliliklerinin daha iyi olduğunu biliyoruz.
Bir öncesinde hocam biraz kişilik hani nedir belki onu da açmak gerekebilir.
Aslında, ne diyoruz kişilik? Aslında kişilik şu, mizaç özelliği olarak doğuştan getirdiğimiz özelliklerimizin deneyimlerle, dış çevreyle etkileşimi sonucunda oluşan şeye kişilik diyoruz. Yani her birimiz diyelim ki ister içe dönüklük, dışa dönüklük, az konuşmak, çok konuşmak veya cimri cömertlik gibi özellikler açısından aslında biraz biyolojik boyutu olan, biraz yapısal boyutu olan bir takım özellikler taşıyoruz. Bu özellikler yaşadıklarımız deneyimlerle, dış dünyada, sosyal öğrenmeyle, yaşantılarla şekillenerek kişide kalıcı olma özelliği gösteren özelliklere dönüşüyor. Buna kişilik diyoruz.
Peki burada kişilik özelliklerinden bahsediyoruz. Bir de kişilik bozuklukları oluyor hocam. Mesela böyle çok kolay diyoruz kişilik bozukluğu var bununla falan eşler birbirine ama aslında psikiyatrik bir şeyi var. Kişilik bozukluğunun tanımı var.
Birine kişilik bozukluğu diyebilmemiz için kişiliğinin, kişilikle ilgili özelliklerin birçok boyutunun ağır düzeyde bozularak bir profil ortaya çıkarması gerekiyor. Mesela diyelim ki işte şizoid kişilik bozukluğu dediğimiz bir şey var psikiyatride veya şizoid kişilik organizasyonu dediğimiz bir şey var. Şöyle bir insan tipi oldukça yalnız olmayı seviyor, tek başına etkinlik seviyor, sanki diğer insanlara ilgisizmiş gibi görünüyor, pek duygu ifadesi vermiyor, pek duygularla da ilgilenmiş gibi gözükmüyor, tek başına etkinlikleri seviyor, karşı cinse karşı ilgisi zayıf. Tabii bu çok az yani. Şimdi diyelim ki böyle bir şeyi insanların içinde %1-2-3 civarındaki bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi aslında buradaki şey şu, iki şey demek bu. Bir takım kişilik özelliği dediğimiz şeylerin aşırı uçta olması ve bunların 5-10 tane unsurun benzer şeyin uçta olan özelliğin aynı anda var olması. bu kişilik bozukluğu oluyor. Bu bence zor bir şey. Psikiyatrik yaklaşımı kitlelerin kavraması zor bir şey. O profesyonel çok hata oluyor. Yani eşte bir kişilik bozukluğu aramak bence doğru bir şey değil. O profesyonelce bir iş. Şimdi en büyük problem şu zaten. Kişilik meselesini insanların kullanabileceği hale getirmek. İnsanlar kişilik meselesine nasıl dedik ya, bilim adamları uzlaşamıyor, kullanmakta ortak yol bulamıyor. İnsanlar hiç yapamıyor bunu, ortalama insan, ama yapmamız gerekiyor. Bunu burçlar üzerinden yapmak da eğlenmek için iyi de gerçek bilgi kaynağı olarak yapamayız.
Güvenilir değil.
Güvenilir değil. O zaman bir yol bulmamız lazım. Bu kitapta bizim benim önerdiğim bir yol var. Önerdiğim şey şu. Çok sayıdaki kişilik özelliği listesi var. Bunu her birini bir spektrum şeklinde düşünme. Mesela diyelim ki 27 tane kişilik özelliği tanımladık kitapta. Kıskançlık, şüphecilik, içe dönüklük, dışa dönüklük spektrumu, duygu ifade güç oranları, ilgi bekleme, geçimlilik, geçimsizlik, duyguları dengeleyebilme, dürtüleri kontrol edebilme, şiddete eğilim, vicdan düzeyi, yalancılık, doğrucu davutluk, bencillik, vericilik, değişim veya yeniliğe açıklık, sorumluluk, sorumsuzluk, düzenlilik, dağınıklık, mükemmeliyetçilik veya baştan savmacılık, eğlenceli bir kimlikle sıkıcı olma, cimrilik, cömertlik, çekingenlik, girişkenlik, özgüvenli, özgüvensiz olma, enerji düzeyi yüksek veya düşük olma, entelektüel eğilimlerinin güçlü olması veya zayıf olması, başkalarına hizmet etme eğilimi açısından zayıf veya güçlü olma, kişisel olarak bir hayata olumlu veya mutlu bakmayla genel olarak hayata mutsuz bakmak gibi özellikler var. Bu kitabın önerisi şu: bu saydığımız 27 veya benzerlerini bir spektrum mantığı üzerinden düşünme. Ne demek bu? Mesela bir uçta aşırı kıskanç, ortalama, kıskanç değil, hiç kıskanç değil. Veya şüphecilik, aşırı şüpheci, orta, şüpheci değil, hiç değil. Veya diyelim ki şiddet eğilimi. Aşırı şiddet eğilimi, şiddete eğilim, orta, hiç şiddet eğilimi, şiddet eğilimi yok, hiç şiddet eğilimi şey. Tamam. Şimdi bütün bu özellikleri aslında bir spektrum gibi düşünürsek, önerdiğimiz şey şu: kişi kendisinin ve eş adayının bu kişilik özelliklerinde spektrumun neresinde olduğunu işaretleyip sonra iki şeye bakması lazım. Aralarındaki fark belirgin mi? Veya bende veya onda aşırı uçta olan bir özellik var mı?
Ne kadar farklıyız? Yani evet. Ne kadar aşırı uçlardayız? Ve bu kaç tanesinde?
Kaç tanesindeyiz? Aramızdaki mesafe. Bir de herhangi birimizde bayağı uçta bir problem var mı? Yani mesela ben aşırı kıskançım veya eş adayı aşırı kıskanç. Şimdi tek taraflı veya çift taraflı. Şimdi biraz şey, diyelim ki bazı özellikler var ki farklı tarafta olmak problem. Mesela biri içe dönük, biri dışa dönük. Aşırı olmasa bile içe dönüklük, dışa dönüklük arasında fark olsa, bariz fark olsa, ama sadece eşlerden birinin aşırı kıskanç olması veya ikisinin aşırı kıskanç olması bir ilişkiyi derinden etkileyebilir.
Evet. Burada şey sorusu aklıma geldi. Kişilik özelliklerine niye önem veriyoruz? Çünkü bir soru: benzerlikler mi? Farklılıklar mı? Yani benzerlik mi iyidir, yoksa böyle zıt kutuplar birbirini çeker mantığı mı? Burada neredeyiz? Psikoloji ne söyler?
Aslında sosyal psikolojide çözülmüş bir mesele. Eş ilişkilerinde ne kadar benzersek o kadar iyi. Ilımlı farklılıklar birbirini destekleyebilir. Ilımlı farklılıklar birbirini tamamlayabilir. Ama genellikle aşırı uçta olmak problem çıkarır. Ama bir evliliğin diğer unsurları çok çok iyi ise bu farklı yine sorun çıkarır da tolere edebilir çiftler buna.
Evet. Sanki zıt kutuplar tamam başta çekiyor gibi ama sonra da ilişkiyi bitiren bir unsur haline gelebiliyor.
Aynen öyle. Diyelim ki kendisi çok duygusal olan bir hanımefendi, böyle kendi duygusallığının farkında sakin bir erkek görüyor. Ha diyor ki, bak diyor, ben çok dalgalı biriyim diyor. O sakin biri diyor. Ha, bu beni dengeler. Erkek de Ben o karşı tarafın kendisinde olmayan özelliğin hoşuna gidiyor. Cıvıl cıvıl bir kadın hoşuna gidiyor. Kendisi sakin. Ama bu kişiler bir araya geldiklerinde diyelim ki biri az konuşuyor, biri çok konuşuyor. Biri daha az duygu ifade ediyor, diğeri çok duygulardan bahsediyor. Biri evde kalmak istiyor, biri çok sosyalleşmek istiyor. Bu iki şey eğer uçlardaysa, ılımlıysa birbirlerini dengeliyorlar, iyileştirebilirler gerçekten.
Evet.
Ama aralarındaki fark bariz bir şekilde ise yönetmeyi de beceremezlerse, yani bu bile engel değil. Bakın bir eşleşmedeki bütün şeyler içinde riskli ve kötü kişi, kötü kişi ve riskli şey engel. Diğerleri bir şekilde yönetilebilirse idare edilebilir.
Evet. Oradan ben bir soru açmıştım, bölmüştüm hocam. Bu çünkü şeyden aklımıza geldi, bu kişilik özellikleri meselesinden. Buradan devam edelim. Yani bakacağımız şey o zaman bir aşırı uçlarda mıyız? Ve bu kaç, hangi alanlarda? Ya da işte kıskançlık meselesi ise bu özel böyle bu tip meselelerde her ikimiz de aşırı kıskanç mıyız? Çünkü bu da bu alanda benzer olmak da o zaman sorun yaratabilir diyoruz.
Tabii iki tane hani bu ikililiğin ne hale geleceğini düşünmemiz lazım. Mesela senaryo şu. Bir sürü şeye baktık. Biz de dedik ki uçlarda olan özellik var. Ne var mesela? İşte kıskançlık var. Kıskançlık bende veya ikimizde, bir kişide ve iki kişide. Düşünsenize ikisi birden kıskanç olan bir çift. Ne olur? Bayağı. Hayatları birbirlerini bayağı denemekle geçer galiba.
Zor olsa gerek. Ama mesela ikisi de titiz. Her ikisi de titiz, her ikisi de düzenli, tertipli. Harika bir şey. Ama birisi aşırı uçta. Titiz ve temiz ve düzenli. Diğeri belki aşırı uca yakın şekilde rahat ve dağınık. Bu da tartışmanın evdeki sorunların kaynaklarından birisi olur.
Birisi olur. Yönetebilirlerse hadi yönettiler. Yönetemezlerse bize müşteri olur.
Evet. Yani aslında şey oluyor. Mesela evliliği iyi gidenlerde de böyle farklı özellikler yok mu? Var. Ben biraz daha tertipliyim, o biraz daha rahat diyor. Mesela 20 yıl, 30 yıl boyunca bu meseleden atışıp duruyorlar. Ama az alanda böyle sorun yaşadıkları için bu daha
veya
idare
diğer
edilir.
Alanlar çok güçlü oldukları.
Çok güçlü oluyor. Bu tolere ediliyor.
Tolere ediliyor.
Gibi. Değerli dinleyenler, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne Erkam Radyo'ya tekrar hoş geldiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, profesör doktor, psikiyatrist Medayim Yanık hocamızla eş seçimi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Eş seçimi de çünkü önemli meselelerden biri. Belki mutlu evliliğe doğru giden yolun ilk adımı oluyor ve önemli bir karar, insanın ömründe vereceği en önemli kararlardan biri. Ve bu konuda neye dikkat etmeliyiz konuşuyoruz. 5 unsur 4 kriter yaklaşımından bahsediyoruz ve bunun 3. unsuru olan kişilik meselesi konuşuyoruz. Oldukça önemli bir mesele ve zor da bir mesele. Aradan önce kişilik konuşmaya başlamıştık. Arada bir şey, şiddet eğilimini, şiddeti fark etmek. Çünkü boşanmanın ve aslında bir taraftan da çok riskli bir şey, şiddete maruz kalmak. Şiddet eğilimini anlamak, nerede kaçacağız aslında? Yani nerede riskli bir beraberlik olur, zor bir kişidir mi? Bir de nerede kaçalım meselesi var.
Şimdi hani 27 kişilik unsuruna bakalım diye bir liste vermiştik ya.
Evet.
Feyzullah, bunların her biri aynı önemde değil. Her biri ilişkiye bir takım dinamikler getirir, doğrudur. Yani enerji düzeyi düşük veya yüksek biriyle evli olmak, işte biraz çekingen veya girişken biriyle evli olmak etkiler. Ama diyelim ki kıskançlık kadar, şiddet eğilimi kadar etkilemez. Veya öfke kontrol problemi, dürtüleri denetleyip denetleyememe, öfkeyi kontrol edip edememe meselesi de şey yapmaz. Çünkü boşanma nedenlerine baktığımız zaman diyelim ki şiddet önemli meselelerden bir tanesi. Dürtüleri denetleyememe, öfke önemli meselelerden bir tanesi. O yüzden de bazılarına özellikle bakmamız lazım. Şeyde bence bunların içindeki en önemlileri kıskançlık meselesi, içe dönüklük meselesinde aşırılık ve şiddete eğilim meselesi. bunlara özellikle bakmamız lazım. Çünkü bunlar bir evliliğin boyutunu etkiliyor. Diyelim ki bazı insanlarda yapısal olarak aşırı kıskançlık var ise. Şimdi çünkü genç kızlara hoş geliyor. Eşim beni kıskanıyor veya erkeklere hoş geliyor. Eşim beni kıskanıyor. Sanki kıskanmak, sevilen kıskanır. Hatta bazen kadınlar beni hiç kıskanmıyor bu adam deyip sanki sevilmiyormuş gibi algılarlar. Kıskançlığın sevilme sevilmeme ile ilgili bir boyut olmakla beraber aslında o kişiyle karşılaşmadan önce de güçlü bir mizaç özelliği olduğunu düşünmek lazım. Yani bazı insanlar kiminle ilişkide olursa olsun o kişide onun hayatını zindana çevirecek düzeyde bir kıskançlık yaşayabilirler. Yani bazen bir kıskançlık makul ölçüde, diyelim ki bir kişi aşırı kıskanç değil, kıskanç bir yapısı var. İlişki içindeki zorluklara bağlı kıskançlık duygusu güçlenebilir. Bu başka bir şey.
Evet.
Ama bazı insanlarda çok güçlü bir mizaç özelliği var. Kıskanç, eşi onu kıskandıracak, zorlayacak bir şey olmasa bile aşırı bir kıskançlık yapısal bir özellik gibi gözüküyor. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü aşırı kıskanç biri eşi makul davransa bile sokaktan yürürken ona baktın buna baktın eğiliminde, eşini evden dışarı çıkarmama eğiliminde, eve birilerinin gelip misafiri bile, aile yakınlarını bile alıp almama konusunda tereddüt halinde, bütün gün evi denetleme halinde. Şimdi bu bir evliliği, bir yakın ilişkiyi çok olumsuz etkileyebilecek potansiyele sahip. O yüzden kıskançlıktaki şartlara bağlı olumlu, normalde kıskançlık gerekli bir şey.
Evet.
Yani çünkü eşimizi kaptırmamayı, sevdiğimizi kaptırmamayı, uyanık olmamızı sağlıyor. Makul bir şeyde bir kıskançlık tepkisi göstermek iyi bir şey bile olarak
koruyucu,
kabul edilebilir.
Koruyucu bir şey. Var.
Ama aşırı, orantısız, yersiz ve denetlenmemiş bir kıskançlık fark edildiğinde bu evliliğin zor olacağını görmek lazım. Yani bunu ne başına ne geleceğini görmek lazım.
Evet.
O yüzden de hani bayağı cesaret ister bence aşırı kıskanç biriyle evlenmiş olmak veya şüphecilik de böyle bir şey.
Aslında bir böyle bir evlilik görüşmesi ya da böyle bir durum başladığında hemen olmasa da kişiler bir yakınlık, bir bağ oluştuktan sonra bunu hemen gösteriyorlar aslında. Hı. Belli ediyorlar. Yani sorduğunuz zaman başından beri aslında hep böyleydi.
Hı hı.
Bunu gördünüz. Hani en azından bunun bir problem olacağını, ileride yaşanabileceğini öngörmek faydalı.
Öngörmek.
Hani diğer her şey okey, diğer her şey çok yerinde. Böyle de bir durum var. Çok çok aşırıysa belki hani buna ben katlanabilir miyim, bunu idare edebilir miyim? En azından bir tedavi görmesi gerektiren durumlar oluyor kişinin. Hı. Bunun farkına var. Belki kişiyi ona teşvik etmek.
Şüphecilik de aynı şey. Aynı.
Evet.
Bazı insan, yani normalde şüphe de bizi aldatılmaktan koruyor. Tehlikeden koruyor. Evet. Boşuna böyle bir duygu yok. Böyle bir duygun olmuş olması. Şüphe ne demek? Aslında bir riskli durumu, başımıza gelecek bir riskli durumdan önceden kendimizi korumak için alarm haline geçme, sezme meselesi. Ama bazı insanlarda bu şüphecilik makul ve yerli yerinde çalışmıyor. Aşırı boyuta gidiyor. Aşırı bir özellik. Bunlar her şeyin arkasında başka bir şey var, bit yeniği var gibi düşünüyorlar. Başka bir şey arama eğilimindeler. Böyle olunca da o kötü, onun niyeti şöyle, başka bir şey. Böyle düşünmeye başlarsa hiç kimseye güvenmemeye, yakın olmamaya, kimseye gelip gitmemeye, insanlarla bağ kurmamaya başlıyorlar. Şüpheci kişi eşini de etki altına alarak giderek böyle başkalarından kopan yalnız bir insana dönüştürüyor.
Bir de kıskançlık, eğer aşırı kıskançlıkta ikisi beraber olursa hayat zindan oluyor.
Zindan oluyor. Zindan oluyor. Ama yine de kişilik özellikleri açısından bir numaralı mesele karşıdaki kişinin şiddete eğilimini fark etmek ve denetlemek.
Psikopatı tanımak galiba.
Psikopatı tanımak. Çünkü şiddete eğilimin en üst düzeyi, psikopat tabii hem şiddet hem vicdansızlık, birkaç unsuru birden barındırıyor. Bir konfigürasyon, bir profil demek o.
Yani sadece şey değil galiba, döven, böyle hani hep haberlerde gördüğümüz tarzda değil. dövmeyen psikopatlar da var. Hı-hı. Ya da dışarıda bu beyaz yakalı psikopat denilen psikopatlar da var.
İşte şey zor. Mesela diyelim ki bir psikopatı, kişinin beyaz yakalı bir psikopatı tanıması zor. Ama tek tek bu kişilik özelliklerindeki aşırılıkları öğrenip buradan fark edebilir. Çünkü şu eğitimli olmayan birinin, klinik eğitim almamış birinin birini tanıyıp bu psikopat demesi kolay bir şey değil. Ama mesela aşırı şiddet eğilimi var bu kişide. Bu kişide vicdansızlık var. Fark ederse bunu. Bu şeyde kişide kandırma var.
Hemen kaç.
Özellikle şiddeti değerlendirmek çok önemli. Çünkü boşanma nedenleri içerisinde şiddet önemli nedenlerden bir tanesi. Üstelik birçok yerde eş ilişkilerinde şiddete uğramış olmak, yani dünyanın her tarafında yaygın, bizde de galiba yaygın, kadınların neredeyse üçte biri yaşam boyunca bir yakın olduğu kişi tarafından bir fiziksel şiddete maruz kaldığını bildiriyor. O zaman hem bu kadar yüksekse, boşanma oranlarında bu kadar önemliyse, sistematik şiddet kullanma, acımasız şiddet kullanma potansiyeline sahip birini önceden tanımak önemli.
Peki, psikopatı hani dedik ki belki zor olur ama bunun emareleri olabilir ya da özellikleri olabilir, bir psikopatın özellikleri. Mesela bir tanesi çok aslında bir taraftan tatlı dilli olabiliyorlar. Çok romantik görünebiliyorlar. Bunu ve yüzel albeni diyoruz. Yani yüzeysel bir albenileri, bir çekicilikleri oluyor. Bunun gibi bir özellikleri olabilir. Buradan belki tek başına değil ama bu mesela bir özellikleri buymuş. Kendini olduğundan büyük görme. Böyle narsist eğilimli oluyorlar. Kendilerini yüceltme.
Eş ilişkilerinde böyle bazı insanlar daha hani tanışma düzeyinde, çıkma düzeyinde, tanışma düzeyinde sürecinde, veya nişanlılık düzeyinde, daha evlenmeden şiddet emareleri gösteriyorlar. Burada kişinin o şiddet uygulama biçimine, şeyine bakmak lazım. Eğer orada bu aşamada diyelim ki bir şeye sinirleniyor, çakıyor, sonra sizden iki saat sonra özür diliyor, alttan alıyor, bilmem şunu yapıyor. Ama bir başka bir şeye sinirlendiğinde başka aynı şeyi tekrar yapıyor. Daha sizinle evlenmeden öncesinde bunu yapan adam evlendikten sonra daha fenasını yapar.
Evet. Ya da mesela bazı insanlar şey oluyor. Çok kısa süreli birkaç evlilik yapmış oluyorlar mesela. Evet. Özellikle bence ikinci kere evlenme durumu olduğunda, bir boşanmış olabilir bir kişi, eşi ölmüş olabilir, yeniden evlenmek isteyebilir. Böyle durumlarda özellikle hocam evlendiği kişi de ya boşanmış oluyor genelde ya işte dul dediğimiz. Orada mesela adayın kendisi çok fazla kısa süreli evlilikleri olmuş. Bunu mutlaka bir araştırmalı aslında. Neden bu kadar kısa süreli bu kadar şey evlilikleri?
Makul sebepleri olabileceği gibi ciddi psikopatoloji de gösterebilir.
Evet.
Ama bu tam da dediğin gibi gerçekten yakından bakmayı gerektiren bir durumdur.
Evet. Yani aslında pek az yerde hani olmaz diyoruz. Kaçın diyoruz. Bu da onlardan birisi.
Tabii,
çok
tabii.
Riskli de değil artık. Gördüğünüz, fark ettiğiniz anda kaçmanız tabii gereken bir durum.
Yani biraz düzenli biriyle, sizden çok düzenli biriyle evlenmekte problem yok. Ama diyelim ki vicdansız biriyle, şiddet eğilimi olan biriyle, ağır derece öfke kontrol problemi olan biriyle evlenmek cesaret ister.
Evet.
Olumsuz anlamda aptallık içeren bir cesaret anlamında kullanıyorum.
Evet. Kişilik özelliklerinin öneminden bahsettik. Eş ilişkileri içerisinde evlilik için önemli. Birkaçından bahsettik hocam. Başka mesela evliliği, eş ilişkisini etkileyebilecek kişilik özellikleri neler olabilir? Neye dikkat etmek lazım?
Şimdi şey de, bu duygular arıyoruz ya.
Evet.
Kadınların yaptığı şeylerden bir tanesi, özellikle kadınlar daha çok yapıyor bunu. Sıkıcı erkekle eğlenceli erkek ayrımı yapıyorlar. Ve sıkıcı erkeğe karşı eğlenceli erkek arama eğilimleri oluyor.
Daha çekici geliyor.
Çekici geliyor. Aslında kağıt üzerinde hoş görünüyor. Niye sıkıcı biriyle evlenelim? Eğlenceli biriyle evlenelim. Şimdi bunda problem yok aslında. Tamam, bir insan bir sıkıcılığa karşı eğlenceli olmayı tercih edebiliriz. Fakat problem şu. Tek boyutta bakmak yerine mesela buna aynı zamanda güvenilir güvenilmez boyutunu bir ekleyin. O zaman dörtlü bir tablo oluşuyor. Mesela sol tarafta canlı, sıkıcı olmayan, eğlenceli, biraz romantik birini düşünün. Sağ tarafta biraz durgun, düz, hatta uç şeyde sıkıcı birini düşünün. Tabii ki sol taraf.
Evet.
Ama bir de dik bir şey yapın, ikinci bir eksen yapın. Yukarıda güvenilir, dürüst ve duyarlı bir şey koyun. Alta da sorumsuz, sömürücü ve güvenilmez birini koyun. Bak işler değişti. Dört tane alan oluştu, küme oluştu. Bir tanesinde kişi hem ya canlı, ya eğlenceli, ya hem de romantik ama aynı zamanda duyarlı, dürüst, güvenilir.
Ne âlâ.
Ne âlâ, tadından doyulmaz. Buldun mu kaçırma.
Evet.
Şimdi mesela onun tam tersi, kişi canlı, eğlenceli, romantik görünümlü ama aynı zamanda sorumsuz, sömürücü ve güvenilmez. Berbat.
Evet.
Mesela tipik bir psikopat, aslında beyaz yakalı bir psikopat. Çünkü psikopat dediğimiz şeyi mahallede kendini jiletleyen adam olarak düşünürsen, tamam ben ne işim var onda diyeceksin. Ama beyaz yakalı, biraz zeki, eli ayağı düzgün biri olarak kodlarsan, görürsen ki çoğunlukla da böyle.
Evet.
Bunlar avcı, bir kızı elde etmek için diyelim doğru dürüst bir adamdan iltifat almak için sahiden bir şey olması lazım. Ama bunlar avlamak için ne istiyorsanız size veriyor. Görünür anlamda bir romantizmleri var. Görünür anlamda yüzeysel bir çekicilikleri var ama aslında derinlikte bir duyguları yok şeydi. Bu tip size görünür anlamda ayağınızı yerden kesiyor, sizi gezdiriyor, eğlence yerlerine götürüyor, çok hareketli bir hayat sunuyor gibi görünüyor. Ama aynı zamanda sorumsuz, sömürücü veya güvenilmez ise,
yani bakıyorsunuz doğru dürüst şey işi yok. Hı. Bir işte dikiş tutturamıyor.
Evet.
Sık sık girip çıkıyor. Hı. Yani böyle bir ürettiği bir şey de yok bu anlamda. Yani aslında bu size aşk sözcükleri söyleyen kişi, sizi böyle romantizme boğan kişi, ama eve ekmek getirebilir mi? Sorusunu belki sormak. Yani psikopat olmasa bile.
Zor zamanında yanımda olur mu?
Evet.
Gözü bana yöneldiği şeyi başkalarına da çok hızlı yapar mı? Bununla uzun bir yolculuk, bir çocuk beraber büyütülür mü?
Sorusunu da sormamız lazım.
Çünkü yani bir insan hem güvenilir hem de eğlenceli olabilir.
Evet, evet, gayet mümkün.
Yani böyle bir profil var. Bizim tek seçimimiz eğlenceli sıkıcılık arasında bir seçim değil. Şöyle bir şey yok yani. Geçenlerde bir şey var, gazeteye yansımış şey. Güvenilir insanlar sıkıcı oluyor. Hikaye. Hayatı bilmemek bu, salaklık.
Evet.
Tek şey de düşünmek. Bir insan hem eğlenceli hem güvenilir bal gibi olur.
Evet. Bu şeyde hep bu örneği düşünürken güzel kitaba da almıştık. Belki hani dinleyenlerin gözünde eğer izlemişlerse, çok meşhur bir filmi vardır Türkan Şoray'ın ve Kadir İnanır'ın, Selvi Boylum Al Yazmalım. Onun son sahnesi tam da aslında bu soruyu soruyor. Kadir İnanır bir tarafta, ortada Türkan Şoray ve elinde çocuğu, yanında elini tutuyor ve diğer kişi. Kadir İnanır tam böyle eğlenceli, işte yakışıklı, heyecanlı ama çok güvenilmez, aşırı sorumsuz ama aşık. Diğer tarafta da ya sıkıcı, evinden işe, işinden eve gelen ama son derece güvenilir, merhametli, şefkatli. Orada hep soru, sevgi neydi, sevgi nedir sorusu. Sonra şeyi tercih ediyor, diğerini tercih ediyor. Bu sorunun cevabı. Hı. Yani eğlenceli, eyvallah ama aşık, romantik ama güvenilmez.
Bu ikilemde yine de güvenilir tarafı seçmek önemli ama ben başka bir seçeneğin olduğunu da düşünüyorum. Film orada bizi aslında iki seçenekten birine mahkum ediyor.
Evet.
Bir de şöyle düşünün. Hem yakışıklı, hem güvenilir, hem de aşık ve eğlenceli biri var olabilir.
Ama o zaman sizin için film olmaz, çatışma olmuyor.
Olabilir. Evet.
Eyvallah hocam. Meseleyi bu açıdan bakmak da önemli. Düz bakmamak, yani hemen eğlencelilik, sıkıcılık anlamında değil, diğer kriterleri de gözünün önüne getirmek.
Çok boyutlu düşünmek gerekiyor. Evlilikle ilgili en büyük hata tekli boyutlar üzerinden sıkışıp kalmak.
Ve bu yüzden hocam çokça mesela şey hikayesi duyuyoruz. Evlenememek, seçememek. Çünkü bir özelliğini görüyor. Olumsuz bir özellik olabilir. Ya da çok hoşuna. Hemen orada başka bir şeye gerek duymadan kestirip atılabiliyor. Evlenemeyen bir kesim de var bu yüzden dolayı. Çokça görüşme yapıp, çok fazla eş görüşmesi, evlilik görüşmesi yapıp ben 30, 40, 50 yine de o doğru kişiyi bulamadığını düşünen insanlar var. Zor bir mesele bu anlamda. İnsan hayatında kritik bir mesele.
Biz de zorlaştırıyor muyuz dersin?
Aslında amacımız galiba bu işi biraz daha kolay hale getirmek. Yani çünkü dediğiniz gibi bir taraftan bu bir kısmet, kader ve duygu meselesi aslında. O hoş gelmesi, hissetmek, sezgi. Ama belli bir düzeyde de galiba hani mantığı da koyup içine hem mantıkla hem de duygularımızla, belki ağırlıklı olarak duygularımızla karar veriyoruz ama mantığı da bir yerde o analizi de yapabilmek işimizi sanki kolaylaştıracak gibi. Bu yönde şey geri dönüşler aldığımız olmuştu. Olumlu geri dönüşler. Kitapla beraber belki bu anlamda yeni bir bakış açısı kazanıp seçim yapabilen insanlar da oldu.
Bu kitabın artık gelinleri var, evli damatları var. Bu kitabı okuyup da kafa karışıklıklarına bir yol bulup, yolunu çizip evlenen ve hayır dualarda edenler var.
Kulağımıza geliyor. Evet hocam. Peki hocam, keyifli bir sohbet oldu. Yeni bir meseleye girdik aslında ama önemli bir meseleye girdik. Doğru eş seçiminin nedeni ve nasılına başladık. Bir sonraki programda bu 5 unsurun, 5 özelliğin ve 4 kriterin kalan kısmından devam edeceğiz. Ama bize ayrılan vaktin de sonuna geldik. Efendim kıymetli dinleyenler, bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam Profesör Doktor Psikiyatrist Medayim Yanık'la bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.